Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Gönül frekansınız Erkam Radyo'dan merhaba. Dış politika gündeminin nabzını tutan, haftanın sıcak gelişmelerinin perde arkasını aralayan Dünya Gündemi programımıza hoş geldiniz. Bendeniz Beytullah Demircioğlu. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sevgili dinleyenler, bir haftanın ardından yeniden beraberiz. Yine yoğun bir gündemle karşınızda olacağız. Son dönemlerde Türkiye siyaseti oldukça hareketli günler yaşıyor. Türkiye ilk kez halkın oylarıyla Cumhurbaşkanını belirlemesinin ardından merakla beklenen Türkiye'nin yeni başbakanı kim olacak sorusunun cevabı netleşti. Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu için artık Türkiye'nin müstakbel 26. başbakanı diyebiliriz. 27 Ağustos'ta düzenlenecek olağanüstü kongre ile Sayın Davutoğlu Türkiye'nin 62. hükümetinin başbakanı olarak kabinesini oluşturmaya başlayacak. İktidar partisi gibi ana muhalefet partisi CHP'de kongre hazırlıkları devam ediyor. CHP'de 5-6 Eylül tarihlerinde olağanüstü kurultayını yapacak. İç politikadaki bu hareketlilik kadar dış gündemde her zaman olduğu gibi yoğun ve hareketliydi. Programımızda Dışişleri Bakanı ve müstakbel Başbakan Davutoğlu'nun başbakanlık adaylığı konusunda dış dünyadan gelen tepkileri sizlerle paylaşacağız. İçeride dış politika yazarlarının Davutoğlu değerlendirmelerinin yanı sıra dünya basınının Davutoğlu hakkında neler söylediğine bir göz atacağız. Irak'ı ve IŞİD'i konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye'de bir araya gelen Müslüman Alimler Birliği'nin IŞİD hakkındaki değerlendirmelerini konuşacağız. Irak'taki son durum ne? Sünni aşiretler IŞİD'e karşı cephe mi alıyor sorularının cevaplarını bulmaya çalışacağız. Gazze'de İsrail'in vahşeti sürüyor. Kalıcı ateşkes müzakerelerinin sonlandırılmasının ardından İsrail Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor. Gazze'deki son duruma ve bundan sonra Gazze'yi neler beklediğine bakacağız. Arap devletleri Hamas'ı yalnız mı bıraktı? İsrail direnişin imkanlarını kırdı mı? Hamas yeniden müzakere masasına oturacak mı? Gibi soruların cevaplarını Hamas siyasi büro şefi Halit Meşal ile yapılan mülakattan aktaracağız. Dünyadan derlediğimiz dünya turu haberlerimizde programımızı sonlandıracağız. Evet, haftanın dış politika gündeminin nabzını tutan Dünya Gündemi programı başlıyor.
Dünya Gündemi başlıyor.
Bu süreç içinde elbette birçok sayıda isim öne çıktı. Partimiz içinden genel başkanlık ve başbakanlık makamına bu görevleri yapacak ehliyet ve liyakate sahip çok sayıda aday çıkmıştır. Bu da son derece gurur vericidir. Bu süreçte defaatle söyledim. Kim var denildiğinde sağına soluna bakmadan ben varım diyebilecek nice arkadaşımızın olduğunu biliyorum. Yeni süreçte genel başkan ile başbakanın aynı kişi olmasını önemli bir kriter olarak belirledik. Adayımız çok yoğun istişareler neticesinde belirlenmiştir. Dolayısıyla partimiz içinde arkadaşlarımız arasında herhangi bir kırgınlık oluşmamıştır ve oluşacağına da ben asla ihtimal vermiyorum. 27 Ağustos'ta AK Parti'nin olağanüstü genel kuruluna genel başkan adayı olarak girecek arkadaşımız Dışişleri Bakanımız Konya Milletvekilimiz Ahmet Davutoğlu kardeşimdir.
Sevgili dinleyenler, seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan malumu bu ifadelerle beklendiği şekilde kardeşim Ahmet Davutoğlu diyerek ilan etti. AK Parti içinde genel başkanlık ve başbakanlık için birçok kişinin adı zikrediliyordu. Ancak çok daha öne çıkan isim Ahmet Davutoğlu'ydu. Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nun müstakbel başbakan adayı olarak ilan edilmesinin ardından basında neden Davutoğlu başlıklı pek çok yazı kaleme alındı. Biz de bu yazılar arasından dış politika zaviyesi açısından yapılan değerlendirmelere göz atacağız. Ama bu analizlere geçmeden önce Davutoğlu'nun AK Parti Genel Başkanlığı ve Başbakan adaylığına seçilmesi dünya medyasında nasıl yer aldı kısaca bir bakalım. Davutoğlu'nun AK Parti Genel Başkanı adayı olarak gösterilmesi hemen tüm dünya basınında geniş yer buldu. Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild, Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti Genel Başkanı adayı gösterilmesi haberine Erdoğan'ın yakın sırdaşı başlığını attı. Gazetenin internet portalındaki haberde Profesör Doktor Davutoğlu'nun Stratejik Derinlik kitabına atıfta bulunarak Davutoğlu'nun Türkiye'nin güçlü bir bölgesel ve küresel rol öngören vizyona sahip olduğunu kaydetti. Davutoğlu'nun başbakan adaylığı Balkanlarda ve Azerbaycan medyasında da geniş yer buldu. Bulgaristan'ın saygın medya kuruluşları da Davutoğlu'nun adaylığının onay alacağından kimsenin şüphesi olmadığını, Türkiye'nin başkanlık sistemine doğru giden yolun açıldığını bildirdi. Azerbaycan Yeni Musavat gazetesi, Davutoğlu'nun Azerbaycan hükümet yöneticileri ve politikacılarıyla çok iyi ilişkileri bulunduğuna dikkat çekti. Fransa'da AFP haber ajansı Davutoğlu'nun başbakan adaylığının zaten beklendiğini yazdı. Başbakan Erdoğan'ın koltuğunu en çok güvendiği isimlerden birine devrettiğini vurgulayan AFP, Erdoğan'ın Davutoğlu'nun adaylığını açıklarken yaptığı konuşmasına geniş yer ayırdı. İngiltere'nin yayın kurumu BBC, Erdoğan Davutoğlu'nu yeni başbakan olarak gösterdi başlıklı haberinde Davutoğlu'nun başkanlık başbakanlık makamına aday olarak gösterilmesinin Türk politikasının son 10 yıldan fazla süredir domine etmiş birinin hükümeti kontrolü altında tutacağından emin olması yolunda bir adım olarak nitelendirdi. BBC, Türkiye'nin halk tarafından doğrudan seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi dönemde sıklıkla yeni anayasa vurgusu yaptığını hatırlatırken, Davutoğlu Erdoğan ile aynı politika vizyonuna sahip biri olarak görülüyor ifadesine yer verdi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti Genel Başkan adayı gösterilmesi ABD basınında da geniş yer aldı. Amerikan haber ajansı AP, Davutoğlu'nun gelecek yılki genel seçimlerde AK Parti'yi zafere götürecek yeteneğe sahip zeki bir politikacı olarak görüldüğünü belirtti. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti Genel Başkan adayı gösterilmesi Arap basınında da geniş yer buldu. El Hayat gazetesi Türkiye'nin yeni başbakanı Davutoğlu kimdir başlıklı haberinde Davutoğlu'nun ayrıntılı biyografisine yer verdi. Haberde Davutoğlu'nun doğumundan aldığı eğitime, üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmasına ve son olarak siyasete girmesine kadar tüm hayatı ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Haberde 2008'de Gazze ile İsrail arasındaki diplomasi sürecinde Türkiye'yi temsil eden en önemli isim olarak gösterilen Davutoğlu'nun 2010'da dünyadaki en önemli düşünürler arasında gösterildiğine işaret etti. Bahreyn'deki El Eyyam gazetesi ise başbakan olması durumunda Davutoğlu'nu bekleyen sorunlar üzerinde durdu. Haberde Dışişleri Bakanı olarak Davutoğlu sıfır sorun politikasıyla Türkiye'nin Orta Doğu'daki bölgesel rolünü pekiştirmeye çalıştı. Başta Mısır ve Suriye olmak üzere Arap Baharı'nın yaşandığı ülkelere desteğini esirgemedi. Ancak Davutoğlu'nu gelecek dönemde Türkiye'yi Suriye ve Irak'ta yaşanan sorunlara müdahil olmaktan alıkoymak ve Gazze'de yaşananlar nedeniyle İsrail-Türkiye ilişkilerinde yaşanan pürüz gibi sorunlar bekliyor ifadelerini kullandı. Sevgili dinleyenler, dış basındaki değerlendirmelerden geçiyoruz Davutoğlu'nun müstakbel başbakan olarak seçilmesinin nasıl görüldüğüne. Sevgili dinleyenler, özellikle Arap Baharı'nın ardından Türkiye'nin izlediği dış politikayı eleştirenler en çok Davutoğlu'nun komşularla sıfır sorun vizyonunu ağızlarına sakız etmişlerdi. Davutoğlu'nun Türkiye'yi maceraya sürüklediği, herkesle düşman ettiği, sıfır sorundan sırf soruna gelindiği şeklindeki yakıştırmalarla Davutoğlu'na ağır eleştiriler getirmişlerdi. Sabah gazetesinden Mahmut Övür'ün bugünkü "Davutoğlu mu, eleştirenler mi haklı?" yazısı bu eleştirilerin nedenli haklı olup olmadığını sorguluyor. Şöyle başlıyor Mahmut Övür yazısına: "Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na yönelik 5 yıldır yürütülen eleştiri ve algı operasyonu, genel başkan ve başbakan olma ihtimalinin ortaya çıkmasıyla yeniden devreye sokuldu. Bırakın muhalefet veya muhalif medya cephesini, muhafazakar çevreden de benzer sesler yükseldi. Oysa komşularla sıfır sorun politikasından Türkiye'nin çevresindeki bölgeye aktif ilgilenmesine kadar her politika aslında AK Parti'nin içerideki siyasi yürüyüşünün devamından başka bir şey değildi. Davutoğlu, Türkiye'nin ve AK Parti'nin yapması gerekenleri kavramlaştırıp hayata geçirdi. Bunu bölgeyi ve Türkiye'yi yakından izleyenler de kabul ediyor ve hakkını veriyor. Bugün içeride çok eleştirilmesine rağmen Türkiye'nin özellikle Orta Doğu'da durduğu yerin haklılığı yavaş yavaş da ortaya çıkıyor. Filistin'de, Mısır'da, Suriye'de ve Irak'ta Türkiye ilkesel bir siyaset izledi. Darbecilerin, İsrail gibi saldırganların ve Esad gibi diktatörlerin, Maliki gibi Sünnileri ve Kürtleri yok sayan mezhepçi siyasetçilerin karşısına vicdanın sesi olarak çıktı. Eski ABD Dışişleri Bakanı Clinton bile Obama'nın Suriye'de izlediği yanlış siyasetin IŞİD-vari terör örgütlerini öne çıkardığını söylüyor. İşte Irak'ta Maliki'nin gidişi. Türkiye'nin haklılığı ortaya çıktı, daha da çıkacak. Öbür yazısında ABD'li yazar George Friedman'ın yazdığı 21. Yüzyıl için Öngörüler isimli kitaba atıfta bulunuyor ve kitaptan şu alıntıyı aktarıyor. Bölgenin istikrarı Türkiye açısından önem taşıyor. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, komşularla sıfır sorun dış politika stratejisini açıkladı. Türkiye'nin Irak'ta, Suriye'de, İran'da, Balkanlar'da önemli çıkarları var. Ama düşman edinmeden bu çıkarları korumak imkansızdı. Çünkü eninde sonunda birilerini üzmek zorunda kalırsınız. Friedman o günlerde Türkiye'yi eksen kaymasıyla suçlayanlara da şöyle sesleniyordu. Bence Türkiye böyle bir politika izlemiyor. Son 50 yılını ABD ittifak sisteminin bir parçası olarak geçirdi. Şimdi bu ittifak sistemi Türkiye'ye küçük geliyor. Türkiye, Washington'la ilişkileri elbette koruyacaktır. Ama Türkiye'nin başka ilgi alanları ve başka çıkarları var. Koşullar Türkiye'nin ABD ve İsrail ile ilişkilerini değiştiriyor. Ama bunu batıdan doğuya doğru yönelmek olarak algılamak basit bir yaklaşım olur. Şu anda Türkiye çevresindeki sorunlarla baş etmesi için yapması gerekeni yapıyor. Bu yaklaşım 2009'da Almanya'nın Türkiye'yi neden dinlediğine de açıklık getiriyor. Ortada ne Suriye ne IŞİD meselesi var ama Almanya Türkiye'yi dinliyor. Kürt meselesini çözmeye kalkan, bölgesiyle aktif ilgilenen bir Türkiye kimleri rahatsız etmedi ki diyor Mahmut Övür. Sevgili dinleyenler, Davutoğlu'nun AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan adayı gösterilmesine içeriden ve dışarıdan gelen tepkileri aktarmıştık. Şimdi haftanın öne çıkan diğer dış politika gelişmelerini aktaracağız. Sabah gazetesinden Mahmut Övür'ün az önce aktardığımız Davutoğlu mu eleştirenler mi haklı yazısında Almanya'nın Türkiye'yi neden dinlediğine ilişkin önemli ipuçları vardı. Dinleme skandalı bu haftada gündemin ana konularından biri oldu. Bugün dinleme haberlerine bir yenisi daha eklendi. Almanya'nın en fazla tirajı olan 3. dergisi olan Focus, Alman Federal Haber Alma Teşkilatı BND'nin Türkiye'yi 1976'dan beri dinlediğini yazdı. Münih merkezli Focus dergisinin haberine göre Alman Dış İstihbarat Servisi, dönemin Başbakanı Helmut Schmidt'in kesin talimatıyla 1976'da Türkiye'yi dinlemeye aldı. Bugünkü dinlemelere meclis komisyonunca karar verildiğini belirten Focus, dinleme iznini veren komisyonun Başbakanlık, Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı uzmanlarından oluştuğunu belirtti. İki Almanya birleşmeden önce Batı Almanya'da 1974-1982 yılları arasında başbakanlık yapan Sosyal Demokrat Helmut Schmidt, Türkiye'ye karşıtı açıklamalarıyla bilinen bir siyasetçiydi. Türkiye'nin Avrupa'da yeri olmadığını savunan Schmidt, en son 2006 yılında Türkiye Avrupa ile İslam arasında köprü değildir çıkışı yapmıştı. Ayrıca sık sık uyum sorunlarını dile getirip Türk işçilerin Almanya'ya kabul edilmesi bir hataydı demişti. Almanya'nın Türkiye'yi dinlediğine dair haberler ilk olarak Der Spiegel dergisi tarafından duyuruldu. Derginin haberine göre Merkel hükümetinin 2009 yılında hazırladığı güncel görev profilinde Türkiye resmi hedef olarak yer aldı. Haberde Alman hükümetinin 4 yılda bir dış istihbarat servisinin ağırlıklı hedeflerini belirlediği ancak güncel profilin ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın casusluk faaliyetlerinden dolayı yenilenmediği belirtildi. İddiaların ardından Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Alman mevkidaşını arayarak müttefik iki ülkenin birbirine yönelik istihbarat takibinin kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı. Dinleme skandalıyla alakalı yapılan analizlerden birinde bugün Hürriyet gazetesinden Ferda Özer farklı bir değerlendirmede bulunuyor. Özer'e göre dinlemelerin sızdırılması ABD'nin işi. Peki ABD bunu neden yaptı? Özer'in yazısından okuyalım. Hatırlayacaksınız, Ekim ayında Amerikan istihbaratının Almanya Başbakanı Merkel'i dinlediği ortaya çıkmıştı ve Merkel bir dost tarafından dinlemek kabul edilemez diyerek çok sert tepki vermişti. İşte şimdi de ABD Almanya'nın kirli çamaşırlarını ortaya dökerek intikam alıyor. Keza aynı haberde ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Selefi Hillary Clinton'ın da dinlendiği yer alıyor. Peki ama ABD Almanya'ya haddini bildirirken neden Türkiye'yi kullandı? Türkiye elbette tesadüf değil olmadığını sızdırmanın hemen ardından çıkan bir dizi haberde destekliyor. Önce hemen ertesi gün Alman medyası Türkiye'nin Kuzey Irak'taki Ezidilere yardım taşıyan Alman kargo uçaklarının İncirlik üssüne inmesine izin vermediğini yazdı. Dışişleri ise yalanladı. Yine aynı gün Almanya'nın Kuzey Irak'a silah göndermeye hazırlandığı basına yansıdı. Ve yine aynı gün dünyaca bilinen Alman Vakfı Heinrich Böll'ün Beyrut ofisinin başkanı Ankara PKK ile yakınlaşırsa ABD ve Avrupa Birliği'nin PKK'yı terör listesinden çıkarabileceğini söyledi. Bunun Washington'da da gündemde olduğu aşikar. Daha evvelki hafta Başkan Obama'ya yakınlığıyla bilinen düşünce kuruluşu Center for American bir rapor yayınladı ve ABD'nin PKK'yı terör örgütü listesinden çıkarmasını önerdi. Tüm bunlar aynı şeye işaret ediyor. Almanya başta olmak üzere Batı'nın Türkiye'nin Kürtlere yönelik politikasından tatmin olmadığı, nitekim dinlemenin Kürtlere yönelik olduğunu Alman istihbaratının eski başkanı da doğruladı. Bunun ise iki ayağı var. İçeride belli ki yürüyen barış sürecinin Türkiye'nin PKK ile ilişkisi de dönüştürmesi bekleniyor. Ve masaya oturduğu örgütü terörist kategorisinden çıkarması. İkinci ayağı ise bölgesel. Almanya başta olmak üzere Avrupa Kürtlerin bağımsızlığı konusunda Türkiye'den daha ileri bir noktada duruyor. Görüştüğüm yetkili de Ankara'yı bu fikre ısındırmanın bir hedef olabileceğini söylüyor. İşin bir boyutu daha var. Batı'da Ankara'nın Sünni Müslümanlara karşı gösterdiği hassasiyeti Ezidilere karşı göstermediği kanısı hakim. Görüştüğüm üst düzey yetkili bunu yalanlıyor. Ezidilere yapılan yardıma dair verdiği bilgilerle ve bu iddiaların asıl Ankara'nın Müslüman Kardeşler ve Hamas gibi Sünni gruplara desteğini hedeflediğini ima ediyor. Belli ki Batı, Türkiye'nin Sünni Müslüman gruplarla arasına mesafe koymasını, buna mukabil bölge Kürtleriyle ki buna Kuzey Suriye Kürtleri de dahil daha yakınlaşmasını istiyor. Önü alınamayan İslam Devleti tehdidine karşı Kürtlerin gittikçe en güçlü müttefikleri haline gelmesi bunda etkili. Bir sızdırmayla ABD kaç kuş vurmuş oluyor artık hesap edin. Almanya ise her ne kadar kurban gibi görünse de aslında skandal işine gelmiş görünüyor. Zira bunu Türkiye'yi rahatsızlıklarını göstermek için tepe tepe kullanıyor diyor Verda Özer bugünkü dinlemeyi ABD sızdırdı başlıklı yazısında. Sevgili dinleyenler, dinleme skandalından geçiyoruz Irak'taki gelişmelere. Irak'taki gelişmeler gündemin bir numaralı konusu olmayı sürdürüyor. IŞİD'in eylemleri, özellikle Amerikalı bir gazetecinin IŞİD militanlarınca kafası kesilerek öldürülmesi özellikle Batı dünyasında büyük infial uyandırdı. IŞİD ise ABD'nin örgüte yönelik hava harekatını durdurmadığı takdirde elindeki diğer Batılı rehineleri öldürüleceğini sosyal medya aracılığıyla paylaştı. ABD buna mukabil IŞİD'in tehditlerine rağmen örgüte yönelik saldırılarının devam edeceğini belirtti. Bu arada kısa süre öncesine kadar Bağdat'a karşı savaşan aşiret devrimcileri ile IŞİD'in aralarının bozulduğu ifade ediliyor. IŞİD ile çatışmaya başlayan aşiret devrimcilerinin biri üst düzey yetkili olmak üzere 30 militanı öldürüldüğü belirtiliyor. Enbar İl Meclis Başkanı Sabah Kerhut, Felluce kentinde 13 km mesafedeki El Kerame ilçesinde aşiret devrimcilerinin ilk kez IŞİD'e karşı çatıştığını söyledi. Kerhut, çatışmalar arasında terör örgütü elebaşlarından Ebu Sabit El Cübeyli'nin de aralarında bulunduğu 30 IŞİD mensubunun öldürüldüğünü kaydetti. Yerel kaynaklardan aktarılan bilgiye göre birkaç gün öncesine kadar aşiret devrimcileri ve IŞİD Irak ordusuna karşı savaşıyordu. Ancak IŞİD'in fikirlerini empoze girişimlerinden rahatsız olan aşiret devrimcileri ve terör örgütü arasında anlaşmazlık çıktı. Anlaşmazlıkların çatışmaya dönüşmesinin ardından aşiret devrimcileri Enbar'daki yerel hükümetin yanında yer aldı. Geçen yıl eski Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin politikalarına karşı aralıksız eylem yapan Sünni aşiret mensuplarına aşiret devrimcileri deniyor. Sevgili dinleyenler, bu hafta İstanbul'da Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin 4. dönem toplantısı icra edildi. Toplantının ana gündem maddesi İslam ülkelerinde yaşanan sıkıntılar, IŞİD ve benzeri örgütlerin mezhepçilik kılıfı altında masumlara karşı işlediği cinayetler de vardı. Dünyanın birçok ülkesinden din adamı ve önderinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda IŞİD, El-Kaide, Boko Haram ve Şebab gibi örgütlerin nasıl ortaya çıktığına ve bu tehdidin bertaraf edilmesi için yapılması gerektiğine ilişkin neler yapılması gerektiğine ilişkin değerlendirmeler de vardı. El-Kaide, Boko Haram ve IŞİD nasıl ortaya çıktı? Bu örgütlerin düşünceleri gençler arasında nasıl destek buldu ve dünyaya yayıldı? Bu soruların cevaplarını Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadağ'ın El Cezire Türkiye verdiği mülakattan derledik. Son yıllarda İslam dünyasındaki El-Kaide, Boko Haram ve IŞİD gibi yeni silahlı örgütler neden çıktı ve bu hareketlerin fikri altyapısı nasıl oluştu sorusuna ilişkin Karadağ'ı şunları söylüyor.
Evet, bu bir gerçeklik maalesef. Önce tekfir, kafir ilan etme, sonra tefcir, bombalama. Fiili bir gerçeklik. Bunlar İslam dünyamızda son yıllarda ortaya çıktı. Başlangıçta Selefi düşünce ismiyle çıksa da kökleri İslam'daki dostluk ve düşmanlık düşüncesinin katı ve daraltılmış sert anlayışına dayanıyor. Onlar bu düşünceyi daralttıklarında ve sadece belli vasıfları kapsadıklarında bunun dışında kalanları İslam milletinin dışındakiler olarak algıladılar. Tabii buradaki en büyük hata Eş'ari ve Maturidi gibi inanç mezheplerini baz alarak kimilerini kafirlikle, kimilerini fasıklıkla suçlamaları oldu. Bu katı düşünce daha sonra gelişti ve özellikle baskıcı rejimlerin hapishanelerinde hayat buldu. Mesela ilk çıkışı Mısır hapishaneleri olmuştur. İçeriye atılanlar, etraflarındaki polis ve askerde düşündükleri İslam vasıflarının hiçbirini görmemeleri sert fikirlerinin zeminini oluşturdu. Bu fikri sahiplenen Muhammed Şükrü Mustafa kurduğu gruba Tekfir ve Hicret Cemaati adını verdi. Onun bu fikrine yine kendisiyle aynı dönemde cezaevinde bulunan ve işkence gören İhvan Genel Sekreteri Hasan Hudeybi karşı çıktı ve onların bu fikrine reddiye olarak yazdığı kitaba Yargıçlar Değil, Davetçiler adını verdi. O dönem ihvan üyeleri onlardan çok daha fazla işkence görüyor ve öldürülüyorlardı. Ama anlayışları farklıydı. Şunu diyorlardı: ne yaşanırsa yaşansın, biz Allah yolunda sınırımızı aşıp davet yerine hüküm verici olmalıyız. Bir insana kafir ya da değil demek, onun hakkında hüküm vermektir.
Peki bu düşünce gençler arasında neden destek bulmuştu?
Aslında bazıları geri adım attı. Gençlerin arasında bu düşüncenin yayılmasının iki nedeni var. Fikirsel katılık ve baskıcı yönetimlerin yaptığı uygulamalar. Allah'ı tanımayan, onun hükümlerini dikkate almayan baskıcı, zalim rejimler onları bu katılığa itti. Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler, kafirlerin, fasıkların ta kendileridir ayetini, zahiri anlamını alarak bu tezlerini savundular. Gerçekten de o yöneticilerden bazıları İslam'a savaş açmıştı. Aslında buna karşı mücadele yolunun tekfir etmek olmaması gerektiği halde bu fikirler ortaya çıktı. Gençler zaten hırslı, ancak şunu da söylemek lazım. Bu dönemde ara bulucu, ılımlı alimler gerekli olan ortayı bulma yolunda görevlerini yapmadılar. Böylece bu boşluğu doldurmuş oldular. Şunu da gizleyemem, bu gruplara bazı Arap ülkelerinden büyük mali yardımlar da yapıldı. Buna gerçek selefilik diye güzel de bir isim buldular. Oysa gerçek selefilik bu değil. Ilımlı selefiliği kastetmiyorum. Buna göre biz de selefiyiz.
Bu fikirler dünyaya nasıl yayılmıştı? Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadağ'ı bunun asıl nedeninin Orta Doğu'daki baskıcı rejimlerin uyguladığı zulüm, baskı ve değişmez iktidarlarıyla açıklıyor.
Tekfir ve hicret fikri ortaya çıktıktan sonra Mısır'daki cihadı önceleyen kişiler bunu sahiplendi. Devlet Başkanı Enver Sedat'ın öldürülmesini organize ettiler, hapse atıldılar. Sonra bunlardan bir kısmı geri adım atıp bunu kitaplaştırdılar. Ancak bu düşünce Doktor Zevahiri üzerinden Afganistan'a ulaştı. Usame Bin Laden bu fikirden etkilendi. Parası ve gücü vardı ve o dönem Körfez ülkeleri cihadı destekliyordu. Sonra mücahitler kendi aralarında ayrılığa düştüklerinde bu fikirlerin yayılması için zemin bulunmuş oldu. Mücahitler o dönemde orta yollu bir İslami düşünceye, ihvan ya da benzer düşüncelere sahipti ama kendi aralarında ayrıştılar. Bu sırada Pakistan'la anlaşarak Gülbettin Hikmetyar ve Rabbani hedef aldılar ve üstün kuvvet olarak onların yerine geçtiler. Ama dediğim gibi bu fikirlerin oluşması ve yayılmasının asıl nedeni yöneticilerin uyguladığı zulüm, baskı ve değişmez iktidarları oldu. Böyle bir ortamda Arap Baharı ortaya çıktı. Önce Tunus kendi baskıcı yöneticisinden kurtuldu, sonra Mısır. Arap Baharı sürecinde sertlik yanlılarının gücü azaldı ama ılımlılar Doktor Mursi hedef alınınca dediler ki bizim savaşmaktan başka mücadelemiz yoktur. Şunu bilelim ki bu düşünceler her zaman doğal olmayan ortamlarda yayılır. Özgürlük ortamları, serbest diyet olsa bu fikirlerin zemin bulması mümkün olmaz. Arap dünyasında insanlara serbestçe gösteri yapma hakkı tanınsa bu tür durumlar yaşanmaz. Yönetimlerde, yöneticilerde değişimler olsa bu fikirler yayılmaz. Ülke liderleri Allah'ın dinine önem verseler bunlar çıkmaz. Bugün liderlerin birçoğu dinin gereklerini yerine getirmiyor ve önem vermiyor. İşte onlar da bu boşluğu dolduruyor.
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadahi, bu düşüncelerin arkasında Batılıların olduğunu düşünüyor musunuz şeklindeki soruyu şöyle cevaplıyor.
Bu düşünceler kullanılıyor. Batılılar, Osmanlı sonrası İslam dünyasıyla askeri yöntemle savaşmak yerine kültürel savaşı planladı. İslam dünyasında bölünmeler oluşturma planları yaptılar. Bunu da iktidarlar üzerinden değil, fikirler üzerinden planladılar. Mesela Türklerle Araplar arasında milliyetçilik fikrini Turancılık üzerinden yaydılar. Araplar İngiltere ve Fransa bayrakları altında Osmanlı'ya karşı koydular ve Osmanlı'yı devirdiler. Bugünse gördüler ki milliyetçilik fikri artık para etmiyor. Mısır'da, Suriye'de, Türkiye'de her yerde başarısız oldu. İslam dünyasını bölecek yeni düşünce arayışlarına gittiler ve bu doğrultuda işte bu cemaatleri buldular. Onları kullanmak zor olmadı. Ben mesela Çeçenler arasında arabuluculuk etmek için dönemin devlet başkanı Aslan Maschadov'un talebiyle Çeçenistan'a gitmiştim. Maschadov bana dedi ki lütfen gel bu adamlarla bir konuş. Gittim konuştum, bazılarını ikna ettim. Bazıları ise benimle görüşmedi bile.
Peki nihai planda bu hareketlerin hedefleri ne sorusuna Karadahi şöyle cevap veriyor.
Sertlik yanlısı bu kişiler kendilerine en büyük düşman olarak kimi görüyorlar? Ilımlı İslam'ı. Mesela bugün Irak'ta, Afganistan'da ya da başka bir yerde Müslüman kardeşlerden birini gördüklerinde öldürüyorlar, kesiyorlar. Bu ılımlı akımlardan ne kadar nefret ettiklerinin bir göstergesi. Bunun yanında maalesef Amerikan Haçlı Siyonizm projesi olarak bu cemaatler üretilmiş ya da içlerine sızılmıştır. Tıpkı Mısır'daki Selefi akımlar, Esher kökenli kişiler ve Sufi bazı hareketler gibi. Amerika'nın ılımlı İslami düşünceyi hedef alan stratejisi, İslam dünyasında başarılı olmuş akımları boşa çıkartmak maksatlıdır. Örneğin bugün Türkiye'de başarılı bir proje vardır. Dolayısıyla onlar İslam'ın kendi adını kullanarak başarılı olan projeleri baltalamayı hedefliyorlar. Bugün İslam dünyasında halkın tek kabul ettiği gerçeklik İslam'dır. Dolayısıyla İslam ile mücadeleyi yine İslam içindeki kişilerle yapıyorlar.
Hamas siyasi büro şefi Halit Meşal, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını soykırım olarak nitelendirerek, bu düşman onlarca sene önce Hitler'in yaptığının benzerini yapıyor. Bugün biz gerçek bir Nazizm'le karşı karşıyayız açıklamasında bulundu. Anadolu Ajansı'na konuşan Meşal'in, İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırıları, taraflar arasında Kahire'de gerçekleştirilen ateşkes müzakereleri, Hamas'ın ateşkes şartları ile bölge ülkelerinin süreçteki rolü ve Gazze'deki silahlı direniş gibi çeşitli konularda önemli açıklamalarda bulundu. Halit Meşal ile gerçekleştirilen röportajı sizlerle paylaşıyoruz. Meşal, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Arap devletlerinin Hamas'ı yalnız bıraktığı şeklindeki açıklamalarına şu şekilde cevap veriyor.
Aziz Türkiye halkına selamlarımla başlamak isterim. Gazze, Kudüs, Batı Şeria ve dünyanın birçok yerinde çocukların katilinin başkalarıyla ilgili sözler sarf etmeye hakkı yoktur. İsrail 45 gündür Gazze'de çocukları öldürüyor, yerleşim alanları, camiler, okulları ve hastaneleri bombalıyor. Bu saldırılarda yaklaşık 10 bin kişi yaralandı, 2 bin kişi öldü. Bunların dörtte biri çocuk, dörtte biri kadın ve yaşlı. İşte gerçek Holokost budur. Bu düşman onlarca sene önce Hitler'in yaptığının benzerini yapıyor. Bugün biz gerçek bir Nazizmle karşı karşıyayız. Netanyahu, Amerika'nın terörle mücadele söylemini kendine kılıf edinerek Gazze'ye saldırıyor. Ancak Siyonistlerin oyunu bozuldu. Günden güne de kaybediyor. Bu kaybı azaltmak için elinden geleni yapıyor. Siyonist hareketle aramızda cereyan eden şey bir savaştır. İsrail Gazze'ye saldırdı, biz de kendimizi savunuyoruz. Topraklarımızı ve halkımızı savunma hakkımız var. İsrail'le aramızda imkan farkı olsa da kararlıyız ve galip gelecek olan bizleriz. Bizler bu toprakların asıl sahipleriyiz ve onlarsa bize saldıranlar. Siyonist düşman dünyayı aldatmaya çalışıyor ki bunu daha önce çok yapmıştı. Ama artık bu aldatmacanın sona erme zamanı geldi.
İsrail, Netanyahu'nun iddia ettiği gibi direnişin imkanlarını ortadan kaldırmış mıydı? Meşelin cevabı oldukça çarpıcı.
Tüm savaşlarda kayıp olur. Bizim de kayıp verdiğimiz doğru. Çok can kaybı verdik. Netanyahu ise yaptıklarıyla övünmeye çalışıyor. Lakin yaptığı bir şey yok. Yapabildiği tek şey çocukları öldürmek, evleri bombalamak, Gazze halkına yaptığı holokost. Önce kuşattılar, sonra aç bıraktılar, şimdi de Amerikan uçakları ve ölümcül silahlarla katlediyorlar. Askeri olarak kaybettiğimiz konusuna gelince doğrudur, kayıplarımız var. Ancak Kassam Tugaylarının da söylediği gibi bunlar sınırlı. Filistin direnişi tüm askeri kanatlarıyla İsrail'e karşı mücadele vermeye muktedirdir ve bu savaşta inşallah galip gelecektir.
Hamas siyasi büro şefi Halit Meşal, Netanyahu'nun Hamas'ın Arap dostları tarafından terk edildiği yönündeki sözlerini ise bazı hükümetler ve devletlerin bizden yana tavır sergilemediğini inkar etmiyoruz. Ancak halklar bizimle birlikte cevabını veriyor.
Yenmiş Ekin Savaşı'nı takip edenler, Hamas da dahil tüm direniş hareketlerinin İslam ve Arap dünyasından ne kadar geniş destek aldığını gördü. Bazı hükümetler ve devletlerin bizden yana tavır sergilemediğini inkar etmiyoruz. Ancak halklar bizimle birlikte. Hükümetler, yöneticiler ve Müslümanların çoğu gizli veya açıktan bize verdiği desteği ifade etti. Netanyahu ve İsrail'in yanında duranlarsa azınlıktır. Bunlara karşı yapabileceğimiz bir şey yok. Ümmet bizimle ve direnişin kazandığı başarılarla gurur duyuyor. Başka bir karede olmak isteyenleri Allah affetsin. Yalnız kalan Filistin direnişi değil, onlardır.
Peki Hamas yeniden müzakere masasına oturacak mıydı?
Detaylardan uzak olarak lider kadrosunun pozisyonundan bahsedeyim. Bu Gazze'ye yönelik bir saldırıdır. Bizim bu saldırılara karşı kendimizi savunmamız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra Filistin halkının taleplerini gerçekleştirmeliyiz. Gazze kuşatmasının kaldırılması başta olmak üzere tutukluların serbest bırakılması ve sonrasında Filistin direnişinin tüm taleplerinin karşılanması gerekiyor. Bunlar Filistinlilerin talepleridir ve bizler bunu her ortamda ve müzakerede savunuruz. Bu tüm Filistinlilerin talebidir. İster siyasi, ister askeri alanda olsun bizim verdiğimiz savaş budur.
Halit Meşal, Mısır'daki kalıcı ateşkes görüşmelerinin neden bittiğine ve füzelerin kimler tarafından atıldığına ilişkin ise şunları söylüyor.
İsrail iki hataya düştü. İlk olarak Mısır aracılığıyla gerçekleştirilen görüşmeleri tıkanma noktasına getirdi ve tüm siyasi girişimleri sabote etti. İkinci olarak bitmesine saatler kala ateşkesi bozdu. Gazze'den İsrail'e füze atıldığını iddia ederek uluslararası topluma ve Amerika yönetimine yalan söyledi. Bu ortaya atılmış gerçek dışı bir bahanedir. Aslında Gazze'ye saldırı düzenlemeyi planlıyordu. Bugün ortaya çıktığı gibi bazı yöneticileri öldürebileceğini düşünüyordu. Kassam Tugayları başkomutanı Muhammed Deif Ebu Halid'i öldürmeye çalıştı. Ancak başarısız oldu. İsrail yine tek bir şeyde başarılı oldu. O da Deif'in eşi ve çocuğu Ali'yi öldürmek oldu. Sivilleri, çocukları, kadınları, evleri sakinlerinin başına yıkmak, okulları, camileri, hastaneleri, kiliseleri bombalamak İsrail ordusunun maharetidir. Daha önce de ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un ateşkesin sağlandığını ilan etmesinin ardından saldırı düzenlenmiş ve askerinin kaçırıldığını iddia etmişti. Ancak yalan söylediği daha sonra ortaya çıktı. İşte İsrail'in politikası budur. Sadece öldürmekle kalmaz, yalanlarıyla da herkesi kandırmaya çalışır.
Hamas siyasi büro şefi Halit Meşal, müzakere sürecinde İsrail ve Hamas arasında anlaşmaya varıldığı ve imzaların atılacağı yönünde iddiaların gerçekliğine ilişkin siyasi müzakerelerde metceziller yaşanabileceğini söylüyor ve şunları ekliyor.
Geçtiğimiz son iki hafta içinde İsrail sahtekarlık, baskı ve şantaj yaptı. Filistin'in direnişinin meyvesini toplamaması için çaba sarf etti fakat başarısız oldu. İsrail yönetimi sahadaki başarısızlığı sonucu iç krizle boğuşuyor. Buradan iki şekilde kurtulmak istiyor bunu: Filistin'deki sivil halkı öldürerek veya tünelleri bombalayarak. Gazze'nin altyapısını çökerterek başarıymış gibi yansıtmaya çalışıyor. İkinci olarak Filistin'in askeri alandaki direnişini siyasi kazanımlarla taçlandırmasına engel olmak istiyor. Ancak bu girişimler sonuçsuz kaldı. Direniş hareketleri savaş meydanında olduğu gibi siyasi platformlarda da başarı kazanacak. Tüm Filistinlilerin üzerinde anlaştığı taleplerimizden vazgeçmeyeceğiz. Bunların başında Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması yer alıyor. İnşallah yakında işgal ve yerleşim birimleri inşası son bulacak ve Filistin halkı topraklarında barış içinde yaşayacak.
Peki Hamas, Mısır arabuluculuğunda yürütülen müzakerelere dönmeye hazır mı? Halit Meşal bu soruya, taleplerimize ulaşmamızı sağlayacak şartlar oluşmazsa müzakerede bulunmanın bir anlamı kalmaz diye cevap veriyor.
Diyalog anlaşmaya uzanan araçtır. Dolaylı müzakereler amaç değil araçtır. Bu bir eğlence veya amaçladığımız gaye değildir. Taleplerimize ulaşmamızı sağlayacak koşullar oluşmazsa müzakerede bulunmanın bir anlamı kalmaz. Bizim için gösterge düşmanın Filistinlilerin taleplerine karşılık vereceğini görmek olacaktır.
Mısır'ın yürüttüğü arabuluculuk rolünün Hamas'ta ilişkileri iyileştirdiğini söyleyebilir miyiz? Bu soruya Halit Meşal'in cevabı oldukça diplomatik.
Daha önceden de belirttiğimiz gibi bizler Mısır'ın veya herhangi bir Arap ülkesinin iç meselesine müdahil olmayız. Bölgedeki ve dünyadaki birçok parti ile ilişkilerimiz var ancak hiçbir iç meseleye müdahil olmayız. Mısır'ın teklifini reddetmemize rağmen Mısır'ın rolünü reddetmedik. Filistin davasının çıkarı için tüm ümmetle iyi ilişkiler kurmak niyetindeyiz.
Peki müzakerelerde direniş gruplarının silahsızlandırılması ve refah sınır kapısının açılması konusu gündeme alınmış mıydı?
İsrail'le yürüttüğümüz dolaylı müzakerelerde refah sınır kapısı gündeme getirilmedi. Bu Mısır'la Filistin arasında olan bir meseledir. Biz bunu Mısır ve aramızda gündeme getirdik. Bu doğal bir şeydir. Refah sınır kapısının açılması gerekir. Biz tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi sınır kapısının açılmasını istiyoruz. Bunu Gazze Batı Şeria'dan ayrıldığı için değil, kardeş ülkeler arasındaki sınır kapıları açık tutulması gerektiği için istiyoruz. Direnişin silahsızlandırılması konusuysa kesinlikle kabul edilemez.
Hamas siyasi büro şefi Halit Meşal, Türkiye'nin Filistin davası ve son yaşanan olaylar karşısındaki pozisyonunu nasıl değerlendiriyordu? İşte Meşal'in cevabı.
Türkiye'nin pozisyonu hem hükümet hem halk bazında her zaman farklı olmuştur. Türkiye'nin Filistin halkı için yaptığı cömert fedakarlıklar var. Bu fedakarlıklar Filistin halkı ve tüm Arap Müslüman devletler tarafından takdir ediliyor. Mavi Marmara'daki 9 şehidi unutmadık. Türkiye gerek devlet erkanı, yetkilileri, halkı ve basın yayın organlarıyla iz bırakan işler yapıyor ve biz bunu takdir ediyoruz. Son yaşanan savaşta Türkiye seçimlerle meşgul olmasına rağmen siyasi, manevi ve toplumsal desteğini esirgemedi. Savaş sırasında ve ateşkes zamanlarında özel olarak insani yardımlarıyla yanımızda oldu. Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Sayın Başbakan Erdoğan Bey ile görüştüm ve kendisini tebrik ettim. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Bey ile görüştüm. Yoğun bir görüşme ve işbirliğimiz oldu. Türkiye'nin pozisyonunu önemsiyoruz ve Türk halkına ve yönetimine teşekkür ediyoruz.
Ateşkesin bozulmasının ardından Hamas muhtemel uzun dönem devam edecek bir savaşa hazır mıydı peki? Meşal, bizim stratejimiz savaşı devam ettirmek değil, savaşlar devletler arasında olur diyor ve ekliyor.
Bizler direniş hareketleriyiz. Filistin direniş grupları vatanlarını bağımsızlığa kavuşturması için mücadele eden direniş hareketleridir. İsrail ise baskı, saldırı, hapis, ölüm, evleri yıkma, savaş uçakları, topçu saldırıları, seyretilmiş uranyum kullanarak bizim üzerimizde devletler arasında cereyan eden savaş şekillerini deniyor. Bizimse kendimizi savunmaktan başka şeyimiz yok. Fakat Filistin halkı mütevazı imkanlarıyla ve savaş meydanındaki kararlılığıyla çok şey kazandı. Bizden tüm bu savaşı durdurmamızı istiyorlar. Bugüne kadar kararlılığımızı koruduk ve inşallah galip geleceğiz. Kendimizi ve zihinlerimizi işgale karşı direniş savaşına hazırladık. Bize savaş açılırsa kendimizi savunacağız. En doğru tabirle vatanı müdafaa savaşı veriyoruz. Bizler bağımsız oluşumlar değiliz. İşgal altında bir halkız ve işgalci bir ülkeyle savaşıyoruz. Halkımız 1948'den bu yana İsrail'e karşı mücadele ediyor. Öncesinde de İngiltere mandasına karşı mücadele etmişti. Filistin halkı 100 yıldan bu yana kendini ve toprağını korumak için savaşıyor. 100 yıldır savaşanlar birkaç ay ya da birkaç senede yorulmaz.
İddia edildiği gibi Hamas, Hizbullah'tan Kuzey Cephesi'ne destek vermesi için talepte bulunmuş muydu? Şayet savaş devam ederse işbirliği yapabilirler miydi? İşte Meşal'in bu soruya verdiği cevap.
Bu söylentinin doğruluğu yok. Biz böyle bir şey talep etmedik. Bu bizim İsrail saldırılarına karşı kendimizi savunduğumuz ilk savaş değil. Bu 6 seneden daha kısa bir zaman içinde İsrail'in Gazze'ye saldırdığı 3. savaş. Biz Allah-u Teala ve kendimize güveniyoruz. Biz tüm ümmetin içinde bulunduğu durumu biliyoruz. Herkesin kendine özel bir durumu var. Devletler ve ümmet içindeki hareketlerle iletişimimize gelince, Hizbullah da dahil ayrılığa düştüğümüz ya da ittifak ettiğimiz konular, gruplar mevcut.
Meşal, Filistin davasının Arap dünyasının en temel meselesi olarak kaldığını düşünüyor muydu? Meşal, Filistin meselesi Arap dünyasının ortak bilincinde birinci sıradadır. Öyle kalmaya da devam edecektir diyor ve ekliyor.
Ümmetin kendi iç meseleleriyle meşgul oluşu onu merkezdeki davasından uzaklaştırmaz. Bunun ispatı da İsrail'in Gazze'ye saldırdığı her defasında dünya halklarının kendi iç meselelerini unutup Filistin davasına yönelmesi ve gerçek duygularını ortaya çıkarmalıdır. Bazı siyasi grupların veya medyanın dünyevi amaçları olabilir ancak bunların sayısı sınırlıdır. Bunlar Filistin'i akıl ve vicdanlarında yaşatan Arap ve İslam ümmetinin kolektif duruşunu temsil etmiyor. Son savaşta ümmetin gurur ve takdirle daha önce görülmemiş şekilde Filistin direnişini desteklemesi bunun en büyük delilidir.
Halit Meşal, Gazze halkına, İsraillilere ve Türk halkına mesajını şu sözleriyle aktarıyor.
Gazze halkına, davanızda haklısınız ve Allah'ın izniyle galip geleceksiniz. Gazze ümmetin övünç kaynağı ve baş tacıdır. Gazze'de İsrail işgaline karşı gösterilen direniş, ılımlı ve merkezci düşünce yapısı ve tüm dünyaya açık siyasi akıl arasında denge kurulması örnek alınacak bir model ortaya koydu diyorum. İsrail halkına gelince liderleriniz sizi tehlikeye atıyor. Kaba kuvvet tarihi gerçekleri değiştirmez. Saldırganları hak sahibi yapmaz ve hak sahibi olanları mağlup edemez. Filistin halkı hakkına ve topraklarına sahip çıkmakta ve ambargonun kaldırılması için mücadele vermektedir. Öncelikli isteği de işgalin ve yerleşim birimleri inşasının sona ermesidir. İsrail bunu idrak edemezse boşa zaman harcamış ve kendi kendini kandırmış olacak. Türk halkına ise selamımızı ve minnetimizi gönderiyoruz. Filistin yönetimi ve halkı Türk halkını unutmaz. Sizleri takdir ediyor ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah-u Teala Gazze halkına yardım edenlerin, Filistin direnişinin yanında yer alanların sevaplarını boşa çıkarmayacaktır. Hakkın yanında yer alanlara Allah yardım edecektir. Filistin davasının yanında yer alanlar bedel ödese bile hak ettiklerini fazlasıyla alacaktır.
Sevgili dinleyenler, dünyadan derlediğimiz dünya turu haberlerimizle programımızı yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Bakalım bu hafta dünyada neler olmuş?
Mısır'da darbe karşıtı gösterilerde 35 kişi gözaltına alındı. Mısır'ın pek çok kentinde darbe karşıtlarının düzenlediği gösterilerde 35 kişi gözaltına alındı. Polisin müdahale ettiği gösterilerde bir kişi öldü. Kahire'nin farklı bölgelerinde düzenlenen gösterilere katılanlar, yaşanan elektrik krizine çözüm bulamayan mevcut rejimin düşmesi çağrısında bulundu. Göstericiler, Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ve İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim'in yargılanması yönünde sloganlar attı. Esed güçleri zehirli gaz kullandı. Suriye'nin başkenti Şam'da muhaliflerin kontrolündeki Arbin bölgesine rejim güçlerince zehirli gazlarla saldırması sonucu 3 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Geçen sene Ağustos ayında rejim güçleri Doğu Guta bölgesine kimyasal gazlarla saldırmasında çoğunluğu çocuk olmak üzere 1500 civarında kişi ölmüştü. Bu arada Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, Suriye'de 3 yıldan uzun süredir devam eden iç savaşın 191 binden fazla kişinin ölümüne neden olduğunu ve bu sayının kaydı yapılamayan gerçek sayının altında olduğunu duyurdu. Masumlara karşı işlenen suçlar kınandı. İstanbul'da düzenlenen Dünya Müslüman Alimler Birliği 4. dönem toplantısı sona erdi. Dünya Müslüman Alimler Birliği bazı sapkın ve aşırı gruplar tarafından mezhepçilik kılıfı altında masumlara karşı işlenen suçların dinen yasak ve adaletle merhamet dışı olduğunu bildirdi. İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusuna da değinilen bildiride, İsrail'in masumları katlettiği ve evlerini yıktığı belirtilerek saldırılar karşısında uluslararası kamuoyu harekete geçmiyor. Aksine işgalci orduya destek vererek onun suçuna ortak oluyor değerlendirmesinde bulunuldu. Bildiride Mısır'da insan hakları konusunda ciddi ihlallerin yaşandığı, haklarını elde etmek amacıyla uluslararası kanunlardan harekete geçen ancak gözaltına alınan masumların serbest bırakılması gerektiği bildirildi. Ayrıca darbenin ardından göreve gelen hükümet yaptığı insan hakları ihlalleri ve zulüm nedeniyle kınandı. Hamas 17 casusu idam etti. Hamas, Gazze'de üst düzey 3 komutanının İsrail saldırısında öldürülmesinden bir gün sonra İsrail adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle 17 kişiyi idam etti. Hamas'ın casus olduğunu öne sürdüğü kişileri idam etmesi, Hamas'ın askeri kanadı İzzettin Kassam tugaylarından üst düzey 3 komutanın öldürülmesinden bir gün sonra gerçekleşti. Pakistan'da sivil itaatsizlik çağrısı. Muhalefetteki Pakistan Adalet Hareketi Partisi ve Pakistan Halk Hareketi Partisi'nin 14 Ağustos'ta başlattığı hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. İki parti başkent İslamabad'da iki ayrı gösteri düzenledi. Gösterilere katılan 55 bin kişi hükümetin istifa etmesi için slogan attı. Dünyaca ünlü araştırma kuruluşu PEV, ABD'yi seven ve sevmeyen ülkeleri araştırdı. 2014 baharında yapılan araştırmaya göre, halkları ABD'yi sevmeyen ülkelerin başında %85'lik oranla Mısır ve Ürdün geliyor. Üçüncü sırada ise %75'le Türkiye yer alıyor. ABD'yi en çok sevenlerin başındaysa Filipinler halkı var. Oranı %92. Filipinleri %84 ile İsrail, %82 ile de Güney Kore takip ediyor.
Sevgili dinleyenler, haber turumuzla Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya yine aynı gün ve saate buluşmak ümidiyle programı hazırlayıp sunan ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Hepinize hayırlı hafta sonları diliyorum. Allah'a emanet olun.